Ayrım 39, sayfa 355. Paddy'nin ekibi ilk başlarda olağanüstü büyük bu gemiye alışmakta zorluk çekti. Kargo güvertesi 5 futbol sahası büyüklüğündeydi. Yeniden inşa edilen 1 numaralı kargo ambarındaki gizli bölüme götürüldüklerinde, kendilerini iç içe geçmiş bölmeler ve çelik tünellerden oluşan bir labirentte buldular. Tüneller çok az aydınlatılmış, kötü havalandırılmış ve uzun boylu birinin dik duramayacağı kadar alçak inşa edilmişti. Tünelin içine girildiğinde hiçbir nirengi noktası yoktu ve yönünü kaybetmek işten bile değildi. Örneğin ikinci kattaki toplantı noktasından köprüye ulaşmak için ağırlaşmış havayı soluyarak birbirinin aynısı olan kapılardan geçip 30 metrelik dik ve klostrofobik bir tırmanış gerekiyordu. Sonunda köprüye ulaşanlar nefes nefese ve yön duygusunu kaybetmiş halde oluyordu. Hector çalışanlara daha iyi aydınlatma ve havalandırma sağlamaları talimatını vermişti. Ayrıca tünellerin içine açıklayıcı işaretler konması ve her katın farklı renklerde boyanması talimatını da vermişti. Bütün bunların yanı sıra Hector'ın dikkatini güverteye açılan kapaklar çekmişti. İlk tasarımda bunlar içeriden ve ikili kilit mekanizması elle çözülerek açılıyordu. Bu hem gürültülü hem de zaman alıcı bir mekanizmaydı ve diğer taraftaki düşmanın dikkatini çekebilirdi. Hector yeni bir sistem tasarladı. Kapakların menteşelerini yaylı hale getirmişti ve tespit pimine vurulan bir çekiç darbesi kapağın şiddetle dışa doğru açılmasına yetiyordu. Hemen peşinden içeridekilerin hızla dışarı çıkması güvertedeki düşmanların tamamen hazırlıksız yakalanmasına yol açıyordu. Bu değişiklikler yapıldığında gemi Ebu Zahra için yola çıkmaya hazırdı ve herkes geminin planını iyice öğrenmişti. Kara gözden kaybolduğunda Hector kaptana motorları boşa almasını söyledi. Dalgaların üzerinde hafifçe sallanırlarken Sam Hunter ve ASA mürettebatı savaş pozisyonlarını aldı ve sürücüler araçları çalıştırdı. Sonra geminin göbeğindeki operasyon odasından araçların üzerindeki kapaklar uzaktan kumanda ile açılarak hidrolik vinç ilk ASA'yı ana güverteye çıkarttı. Ardından geminin yan tarafına taşıdı ve suya indirmeye başladı. ASA'nın güçlü dizel motoru gürledi ve taretin başında Sam olduğu halde ileri doğru atılarak diğer araçların ineceği alandan uzaklaştı. Diğer iki araç da peş peşe suya indirildiler. İlk anda suları sıçratarak denize gömülen araçlar hemen ardından beyaz köpükler içinde yukarı fırladılar. Üç hantal makine geminin etrafını çevirdi ve daha sonra yeniden hidrolik vincin altına gelerek yukarı çekilmeyi bekledi. Hepsi yukarı alınıp kargo güvertesine emniyetle indirildikten sonra ambar kapakları yeniden kapatıldı. Vincin kolları ihtiyaç duyulana dek orada kalmak üzere göze çarpmayacak bir şekilde güverteye yatırılmıştı. Takip eden 4 gün boyunca aynı uygulama birkaç kez tekrar edildi. ASA taretindeki topçular Goose'a geri dönmeden önce çeşitli uzaklıktaki yüzen hedeflere atış talimi yapma fırsatı buldular. Gemi Tayvan kıyılarından 250 km açıktayken ve radarda yakınlarda herhangi bir gemi gözükmezken, Hector köprünün altındaki top güvertesinde bir atış talimi yapılmasını emretti. Talimatı ile birlikte topçular silah tabyasını gizleyen çelik kapıları serbest bıraktılar. Aşağı doğru dönen kapılar uzun namlulu topun önünün açılmasını sağladı. Toplara havada patlayan parça tesirli kovanlar yüklenmişti. Her birinde yüzlerce çelik bilye vardı. Silaha bağlı bir bilgisayar yardımıyla topçu kovanın burnundaki zamanlayıcıyı hedefin menziline uygun şekilde ayarladı. Hedefi silahın optik nişangahında gören topçu tetik koluna bastırdı. Bilgisayar sürekli olarak hedefin menzilini ölçerek bu bilgiyi kovandaki fünyeye iletiyordu. Topçu tetik kolunu serbest bıraktığında hedefe kilitlenmiş ve top ateşlenmişti. Kovan tam hedefin tepesinde patladı. Hector, Paddy ve iki kadın köprüden tatbikatı izlerken mürettebat hedef olarak kullanılmak üzere güverteden aşağı boş varilleri atıyordu. Topların her biri sırayla varillerin üzerine beşer salvo atış yapmıştı. Sonuç çarpıcıydı. Havada uçuşan tungsten toplar varilleri ve 30 metre çevrelerindeki her şeyi kuşatarak bir metal fırtınası meydana getiriyorlar. Deniz yüzeyinden bir köpük ve zerrecik sütunu yükselmesine neden oluyorlardı. Sütun yüzeye indiğinde denizin üzerinde küçük dalgacıklar dışında hiçbir şey kalmamış oluyordu. "Hey ulu tanrım!" diye haykırdı Paddy. "Bunun Adem'in saldırı botlarından birine olmasını dört gözle bekliyorum. Artık Gandanga körfezine gitmeye neredeyse hazırız diyebilirim," dedi Hector. "Kesinlikle hazırız," dedi Paddy yüzünde kocaman bir gülümsemeyle. Hazel Hector'ı dürttü. "Paddy'nin yanında Nastya varken hiç argo kullanmadığını fark ettin mi Hector? Ondan biraz nezaket dersi alabilirsin bence." Paddy biraz endişelenmiş görünüyordu. O ana kadar bu genç kızla yeni filizlenen ilişkisini askeri sır gibi herkesten saklamayı başardığını düşünüyordu. Hemen yanı başında duran Nastya ise yüzündeki soğuk ve anlaşılmaz ifadeyi koruyabiliyordu. Nastya ve Hazel köprünün altındaki özel suite'te mecburen bir araya gelerek uzun saatler boyunca fiziksel benzerliklerini arttırmaya çalışıyorlardı. Hazel Nastya'nın saçlarını kesip kendisininkiler gibi şekillendirmişti. "Nasıl oluyor da bu kadar iyi makas kullanıyorsun?" diye sordu Nastya. Bu arada hayranlıkla aynadaki görüntüsüne bakıyordu. "Bir zamanlar kendi saçımı yapmak zorunda kalmıştım." Nastya şaşırmış görünüyordu ve Hazel açıklamaya devam etti. "Beş parasızdım ve bırak kuaföre gitmeyi yiyecek bir dilim ekmeği zor buluyordum." "Bu çok saçma. Senin gibi görünen biri asla beş parasız kalmaz." "Belki de çok seçiciydim." "Çok seçici olmak da saçma." Nastya bilgece düşüncesini açıklamıştı. Saçına da son şekli verdikten sonra Hazel aynanın her iki tarafında bulunan dolapları açarak içindeki makyaj malzemelerini çıkardı ve çalışmaya başladı. Aynadaki değişimi gördükçe Nastya'nın çekingenliği gitmiş, okul çocuğu gibi kıkırdamaya başlamıştı. Son olarak sıra uygun kıyafeti seçmeye gelmişti. Nastya, Hazel'ın giyinme odasından çok etkilenmişti. İpek, saten ve dantellerden oluşan bir hazineye bakıyordu. Tabii ki aynı bedene ve ayakkabı numarasına sahiptiler. Nastya zaten bu özelliklerinden dolayı seçilmişti. Chanel ve Hermes ayakkabılar Nastya'nın ayaklarında da en az Hazel'ınki kadar güzel duruyorlardı. Hazel'ın Nastya ile işi bittiğinde erkekler için ufak bir gösteri düzenlediler. Nastya salonda modellik günlerinden kalma bir havayla ve güzel yüzünde mağrur bir ifadeyle yürümeye başladı. Hector ve Paddy ellerinde viski kadehleriyle koltuklarında oturmuş coşkuyla alkışlıyorlardı. Hazel de kreasyonunu sahiplenici bir gururla izliyordu. Nastya'nın görevi Hazel'ın tavırlarını taklit etmesini gerektiriyordu. Yürüyüşünü, başını tutuşunu ve konuşurken ellerini kullanış şeklini iyice özümsemeliydi. Rus doğuştan yetenekliydi ve rolüne hemen uyum sağlamıştı. Sıra Nastya'nın diksiyonundaki sorunu halletmeye gelmişti. Ne var ki bir süre sonra bunun herkes için zaman kaybı olduğu ortaya çıktı. Spetsnaz eğitimi sayesinde İngilizceyi çok iyi öğrenmiş olmasına rağmen sürekli tekrarladığı bir iki ufak hatası vardı. Örneğin çok kullanılan ve tamam anlamına gelen okey, onun ağzından hokey olarak çıkıyordu. Bu hataları gülümseyerek karşılayan Hazel ve Hector, sonunda korsanlar tarafından tutsak edildiği süre boyunca Nastya'nın ağzını açmamasına karar verdiler. Neyse ki bu sınırlama Nastya'yı rahatsız etmemişti. Sessiz gemi onun tercih ettiği operasyon biçimiydi zaten. Adem'in gemiye saldırmasını sağlamak için Hazel ve Hector'ın gemide olduğunu onu inandırmak gerekiyordu. Golden Goose açık denizdeki doğal gaz terminaline geldiğinde El Cezire televizyon kanalından bir muhabir ve kameramanın gemiye çıkmasına izin verilecekti. Goose terminalden ayrıldıktan sonra bile Hector'ın Lampus operasyonunu yönetmek üzere gemide kalması gerekiyordu. Ancak yerini Nastya'ya bırakarak gemiden ayrılması ve Adem'in erişemeyeceği bir yere gitmesi konusundaki tüm ısrarına karşın Hazel, Hector'ı dinlemeyerek gemide kalmıştı. "Lütfen saçmalama Hector Cross," demişti donuk bir ses tonuyla. Korsanlar gemiyi ele geçirdiğinde Hector yakalanmayı göze alamazdı. Korsanların elinde zincirlenmiş bir halde ve etrafı silahlı adamlar tarafından çevriliyken Lampos operasyonunu yönetemezdi. Bu nedenle onun için de bir dublör seçmek zorunda kaldılar. Paddy'nin ekibinde bu role uygun, siyah saçlı ve yapılı birçok aday vardı. Arap gözüyle bakıldığında tüm beyaz ırkın benzer göründüğü ya da bunun tersinin geçerli olduğunu varsayan genel görüş kabul edilmişti. Hector'ın dublörü ele geçirildiğinde gereğinden fazla hırpalanacağı kesindi. Bu nedenle Paddy, Vincent Woodward'ı seçmişti. Paddy'nin Vincent'a açıkladığı gibi yakalanması durumunda Nastya'nın tersine onun için tecavüze uğrama riski yoktu. Vincent fazladan bir 10 bin dolar karşılığında öteki Hector olmayı memnuniyetle kabul etti. Ne var ki bu son aşamada Hazel, Nastya'nın kendi yerine cehenneme gönderilmesine razı olmadı. Son birkaç günün getirdiği yakınlaşmanın ardından bu konudaki kaygılarını Paddy'ye iletti. Nastya'nın kilodunu onun rızası olmadan indirmeye çalışacak olan Arap'ın Tanrı yardımcısı olsun dedi Paddy sırıtarak. Bu Hazel için yeterli değildi ve Nastya ile bu durumu açık açık konuşmak istiyordu. Yakalanması durumunda karşılayacağı muamele ile ilgili olarak Nastya'ya uzun bir nutuk seçti. Çekti. Nastya'ya karşı duyduğu sevgi ve saygıyı ifade ederek görevden çekilmek için hala şansının olduğunu söyledi. Nastya konuşması boyunca tüm güzelliğiyle oturduğu yerde sessizliğini ve gizemli ifadesini koruyarak ilgiyle Hazel'ı izlemişti. Hazel'ın konuşması bittiğinde aklındaki tek soruyu sordu. O zaman bana 100 bin doları ödemeyecek misiniz? Yo yo diye cevapladı Hazel. Bu hiç adil olmaz zaten Nastya. Benim için hayatını tehlikeye attığını düşünecek olursak bu miktarın en az 2 katını ödemeliyiz sana. Nastya neredeyse gülümsemişti. Benim sen olduğumu sandıkları sürece onlara ne yaparsam yapayım bu insanların beni öldürmeyeceklerini hepimiz biliyoruz değil mi? Dağ ya da niyet. Dipnot, dağ, evet, niyet, hayır, Rusça. Seni öldüreceklerini sanmıyoruz. Fidye almak isteyecekler. Ancak senin canını yakmak isteyebilirler. Hırpalayıp tecavüz edebilirler. Tamam denesinler bakalım, dedi Anastasia Voronova ve bunun üzerine konuyla ilgili tüm tartışmalar sona erdi. 3 gün sonra Golden Goose Umman Körfezi'ne girdi ve Basra Körfezi'ne gitmek üzere Hürmüz Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Karadan ulaşılacak menzile girdiklerinde bir Bannock petrol helikopteri onları karşılamak üzere havalanmıştı. Bu Puntland'da kaybedilen Rus Mil-26'sının yerine alınan 26 kişilik büyük bir Sikorsky'ydi. Paddy'nin adamları Ebu Zahra çölünün derinliklerinde bir yerde kurulmuş olan ve ekibin geri kalanının Puntland harekatı için yoğun bir biçimde eğitim gördüğü kamp alanına indirdi. Üzerindeki ihtiyaç fazlasını bırakmış olan Golden Goose yükünü almak üzere açık deniz doğalgaz terminaline doğru yoluna devam etti. Bannock Petrol Halkla İlişkiler Direktörü, El Cezire Televizyonu Ebu Zahra Emirliği'nin açık deniz gaz terminaline davet ederek Golden Goose'un ilk yolculuğunu görüntülemesini istedi. Bert Simpson, El Cezire ekibini Sidiel Razig'den alıp Hürmüz Boğazı'nı seyreden Golden Goose'a getirmesi için göndermişti. Kamera ekibi geminin etrafında turlarken gördükleri şeyden etkilenmemeleri mümkün değildi. Tankları boş olan gemi çelikten bir dağ gibi tüm haşmetiyle ilerliyordu. Goose gaz terminaline demirlediğinde bir dizi ziyaretçi gemiye çıktı. Tüm diğer Orta Doğu haber medyası olayı görüntülemek üzere muhabir göndermişti. Onlar ayrıldığında emir ve beraberindeki çoğu bakan Hazel'ın onurlarına düzenlediği ziyafet için gemiye geldiler. Golden Goose'un kargo güvertesinde dev bir bedevi çadırı kurulmuştu ve tüm güverteye rengarenk Türk halıları serilmişti. Birbirinden değerli mücevherler takmış olan 3 karısıyla beraber emir ve tüm diğer konuklar ipek minderler üzerinde oturuyorlardı. Ziyafet yemeklerini 50 yardımcısıyla birlikte Arabistan'ın en ünlü şefi hazırlamıştı. Bir yaylı çalgılar grubunun çaldığı geleneksel parçalar fon müziği olarak ortamı tamamlıyordu. Dışişleri Bakanı Emir'in erkek kardeşiydi. Oxford Üniversitesi mezunuydu ve çok güzel bir İngilizce ile Bernard Petrol şirketinin erdemlerini ve emirliğin kaynaklarını değerlendirme konusunda oynadığı rolü övdü. Sonra Hazel seçkin konuklarına seslendi. Golden Goose ve onun taşıma kapasitesi hakkında bilgi verdi. İnşası ve suya indirilişi için harcanan emek ve paradan bahsetti. Bu geminin Ebu Zahra için ne anlam ifade ettiğini anlattı. Geminin Süveyş kanalından geçemeyecek kadar büyük olduğunu ve bu yüzden ilk seferinde Afrika'nın doğu kıyıları boyunca güneye inerek Ümit Burnu'nu dolaşacağını açıkladı. Sonra kuzeye doğru yoluna devam ederek Atlas Okyanusu'na ulaşacağını ve Fransa'nın Brest limanında yükünü boşaltacağını bildirdi. Hazel kendisini dinleyen topluluğa bahsettiği seferin 15 gün içinde başlayacağını söyledi. Son olarak Bernard Petrol için büyük önem taşıyan bu seferde kocası Hector Cross'la birlikte Afrika'nın güney ucundaki Cape Town'a kadar gemide olacaklarını belirtmeyi ihmal etmedi. Çadırın en arkasındaki kameraman tüm geceyi saniyesi saniyesine kaydetmişti. Geminin derinliklerinde Paddy ve Nastya olan biteni kapalı devre televizyondan izliyorlardı ve Nastya Hazel'ın tüm mimiklerini mükemmele yakın bir başarıyla tekrarlıyordu. 5 gece sonra Hector, Hazel, Nastya ve Paddy operasyon odasında oturmuş, El Cezire kanalında Golden Goose'un yolculuğunun tüm ana unsurlarını içeren 7 dakikalık bir programı izliyorlardı. Bu muazzam geminin görüntüleri çok etkileyiciydi ve Hazel'ın konuşmasından alınan kesitler en can alıcı bilgileri, geminin ve kargosunun astronomik boyutlardaki değerini, Afrika kıtası etrafındaki rotasını, tahmini hareket tarihini ve Hazel Bannock'la kocasının Ümit Burnu'na kadar gemide olacaklarını tüm dünyaya duyurmuştu. Programın sonunda Hector Paddy'ye baktı. Ne düşünüyorsun? Bence Bayan Cross film çevirmeli, diye cevapladı İrlandalı. Nicole Kidman'ı işsiz bırakırdı. Teşekkür ederim Paddy, dedi Hazel gülümseyerek. Kadınları bu kadar iyi tanıyan birinden bunları duymak gurur verici. Yani sence Adem bu yemi yutacak mı? Üzerine atlayacak, balıklama dalacak, hiç şüphe yok buna. Balıklama dalacak ne demek? Nastya sordu. Üzerine atlayacak demekle aynı şey, diye açıkladı Hector. O halde neden bu kadar çok kelime kullanman gerekiyor? Hazel, Nastya'nın daha ilişkinin başında sergilediği güç gösterisini gülümseyerek karşıladı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Vincent Woodward V-I-N-C-E-N-T W-O-O-D W-A-R-D Da D-A Niyet N-Y-E-T Nicole Kidman N-I-C-O-L-E K-I-D M-A-N